Saat sabahın üçünü çaldığında, 5 saattir neredeyse hiç ara vermeden bu şekilde yürümenin yorgunluğuyla iskemlesine yığıldı. Uykuya dalıp bir rüya gördü. Bu rüya, rüyaların birçoğu gibi, içinde bulunduğu durumla sadece uğursuz ve dokunaklı bir şekilde bağlantılı olsa da onu sarsmıştı. Bu kabustan gördüklerini kaleme alacak ölçüde etkilenmişti. Ardında bıraktığı bir kağıda kendi elleriyle yazdığı bu mektubu buraya harfi harfine aktarmayı görev kabul ediyoruz. Gördüğü rüya ne olursa olsun onu aktarmadan geçersek bu gecenin öyküsü yarım kalmış olur. Bu hasta bir ruhun karanlık bir macerasıdır. İşte zarfın üzerinde şunlar yazılıydı. O gece gördüğüm rüya. Kırdaydım. Tek bir otlağın bulunmadığı geniş ve hüzünlü bir kırdı. Ne gece ne gündüzdü. Kardeşimle, çocukluk yıllarımdaki kardeşimle, kendisini hiç düşünmediğim ve artık neredeyse hiç hatırlamadığım kardeşimle geziyordum. Sohbet ediyor, gelip geçenlerle karşılaşıyorduk. Caddeye bakan bir eve taşındıktan sonra camlarını her zaman açık tutan eski bir komşu kadından söz ediyorduk. Konuşurken o açık pencere yüzünden üşüdük. Kırda tek bir ağaç yoktu. Yanımızdan bir adamın geçtiğini gördük. Çırılçıplak bedeni kül renginde olan bu adam toprak rengi bir ata binmişti. Adamın saçları yoktu. Kafatası ve kafatasının üzerindeki damarlar görünüyordu. Elinde asma dalı kadar esnek, demir gibi ağır bir değnek vardı. Bu atlı bize hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Kardeşim, patikadan gidelim, dedi. Patikada ne bir çalılık ne de bir tutam yosun vardı. Gökyüzü de dahil her şey toprak rengiydi. Birkaç adım sonra konuştuğumda bana kimse cevap vermiyordu. Kardeşimin yanımda olmadığını fark ettim. Bir köye girdim. Buranın Homeville olduğunu düşündüm. Girdiğim ilk sokakta kimse yoktu. İkinci sokağa girdim. İki sokağın kesiştiği noktada sırtını duvara yaslamış bir halde ayakta duran bir adam vardı. Adama, "Burası neresi? Neredeyim?" diye sordum. Adam cevap vermedi. Bir evin açık duran kapısını gördüm, içeri girdim. İlk odada kimse yoktu. İkinci odaya girdim. Odanın kapısının arkasında sırtını duvara yaslamış bir halde ayakta duran bir adam vardı. Adama, "Bu ev kimin? Neredeyim?" diye sordum. Cevap vermedi. Evin bir bahçesi vardı. Evden çıkıp bahçeye girdim. Bahçe ıssızdı. İlk ağacın arkasında ayakta duran bir adamla karşılaştım. Adama, "Bu bahçe kimin? Neredeyim?" diye sordum. Cevap vermedi. Köyde gezinirken buranın bir şehir olduğunu fark ettim. Tüm sokaklar boş, tüm kapılar açıktı. Caddelerden tek bir kişi bile geçmiyor, odalarda kimse yürümüyor, bahçelerde kimse gezmiyordu. Ama her duvar köşesinde, her kapının, her ağacın arkasında susarak ayakta duran bir adam vardı. Her seferinde tek bir adamla karşılaşıyordum. Bu adamlar yanlarından geçtiğim sırada bana bakıyorlardı. Şehirden çıkıp tarlalarda yürümeye başladım. Bir süre sonra arkamı döndüğümde büyük bir kalabalığın ardımdan geldiğini gördüm. Şehirde gördüğüm adamların hepsini tanıdım. Kafaları garip gözüküyordu. Aceleleri yokmuş gibi görünüyorlarsa da benden hızlı yürüyorlardı. Yürürken hiç ses çıkarmıyorlardı. Bir anda bana yetişen bu kalabalık etrafımı sardı. Adamların yüzleri toprak rengindeydi. Şehre girdiğimde görüp soru sorduğum ilk adam bana, "Nereye gidiyorsunuz? Uzun zamandan beri ölmüş olduğunuzun farkında değil misiniz?" dedi. Yanıt vermek için ağzımı açtığımda etrafımda kimsenin kalmadığını fark ettim. Uyandı. Her tarafını buz kesmişti. Sabahleyin gibi soğuk bir rüzgar açık kalan pencerenin pervazlarının menteşelerini gıcırdatıyordu. Ateş sönmüştü. Mum tükenmek üzereydi. Dışarıda hala gece karanlığı vardı. Ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Gökyüzünde hala yıldız yoktu. Penceresinden evin avlusu ve cadde görünüyordu. Aniden caddenin zemini üzerinden tok ve sert bir gürültünün yayılması üzerine gözlerini aşağıya indirdi. Aşağıda ışıkları karanlıkta garip bir şekilde uzayıp kısalan iki kırmızı yıldız gördü. Zihni hala düşlerinin pusuna yarı dalmış bir halde olduğundan "Şu işe bak," diye düşündü. Gökte tek yıldız bile yok. Şu an hepsi yeryüzüne inmiş. Bu arada şaşkınlığı dağılırken ilkine benzer bir gürültüyle kendine geldi. Aşağı baktığında iki yıldızın bir arabanın fenerleri olduğunu fark etti. Yaydıkları aydınlıktan bu arabanın şeklini görebiliyordu. Küçük beyaz bir atın koşulduğu iki tekerlekli bir arabaydı. Duyduğu gürültü atın nal sesiydi. "Bu arabada neyin nesi?" dedi içinden. Sabahın bu saatinde buraya niye geldi? O sırada odasının kapısına hafifçe vuruldu. Tüm bedeni titredi ve ürkütücü bir ses tonuyla bağırdı. Kim o? Biri karşılık verdi. Benim sayın başkan. Yaşlı kapıcı kadının sesini tanıdı. Evet, dedi, ne var? Sayın başkan, saat 5'e geliyor. Bana ne bundan? Sayın başkan, araba? Ne arabası? İki tekerlekli bir at arabası. İki tekerlekli at arabası mı? Sayın başkan, bir araba istememiş miydi? Hayır, dedi. Arabacı sayın başkanı beklediğini söyledi. Hangi arabacı? Skoflehin arabacısı. Skofleh mi? Bu isim yüzünün önünden bir yıldırım geçmişçesine içini ürpertti. Ah, tamam, dedi. Skofleh. Yaşlı kadın o anda onu görebilseydi dehşete kapılırdı. Uzun bir sessizlik oldu. Şaşkın bir ifadeyle mumun alevini inceliyor, fitilin yanında yanan mumu parmağına dolduruyordu. Yaşlı kadın bekliyordu. Yine de sesini yükseltmeye cesaret etti. Sayın başkan, ne cevap vereyim? Tamam, geldiğimi söyleyin. O dönemde EA ile Mont-Resarme arasındaki posta hizmetleri imparatorluk döneminden kalma küçük posta arabalarıyla veriliyordu. İç kısımları kızıl deriyle kaplanmış, yaylı bir zemberek üzerinde asılı duran bu iki tekerlekli arabalarda biri sürücüye, diğeri yolcuya ait olmak üzere iki yer vardı. Tekerlekler diğer arabaları belli bir mesafede tutmaya yarayan ve Almanya yollarında hala rastlanan koruyucu poylarla donanmıştı. Arkada duran dikdörtgen biçimli devasa mektup sandığı arabayla bütünleşmiş gibi görünürdü. Bu sandık siyaha, araba sarıya boyanırdı. Günümüzdekilere hiç benzemeyen ve şekilsiz bir kamburu andıran bu arabaların uzakta, ufukta bir yokuşa tırmanırkenki görüntüleri, termit olarak adlandırılan ve küçük başlarıyla koca gövdelerini sürükleyen o böcekleri andırıyordu. Zaten çok hızlı gidiyorlardı. Erat'tan her gece birde yola çıkan bir posta arabası, Paris postasının geçmesinin ardından sabah 5'e doğru şehre varıyordu. O gece Hastings yolunda, Mont-Resarme şehrine girmekte olan posta arabasının bir dönemeçte karşı yönden gelen ve içinde sadece paltolu bir adamın bulunduğu, beyaz at koşulmuş iki tekerlekli bir arabaya yandan hafifçe çarpmasıyla beyaz atlı arabanın tekerleği ağır bir darbe almıştı. Posta arabacısının sürücüsü arkasından seslense de onu duymayan yolcu tırasa kalkmış atıyla yoluna devam etti. İşte çok acelesi olan bir adam, dedi posta arabacısı. Böylesine acele eden adam acınası düşünce gelgitleri içinde çırpındığını anlattığımız kişiydi. Nereye gidiyordu? Bunu kendisi de söyleyemezdi. Niye böyle acele ediyordu? Bunu bilmiyordu. Önündeki yolda rastgele gidiyordu. Nereye? Kuşkusuz Era. Ama belki de başka bir yere. Bazen bunu hissediyor, içi ürperiyordu. Gecenin bu karanlığında bir uçurum gibi dalıyordu. Bir şey onu itiyor, bir şey geri çekiyordu. Aklından neler geçtiğini kimse söyleyemese de herkes anlardı. Bilinmezin o karanlık mağarasına hayatında bir kez olsun girmemiş bir insan var mıdır? Zaten hiçbir şeye karar vermemiş, hiçbir plan yapmamış, vicdanının eğilimleri bir sonuca varamamıştı. Gece boyunca düşündüklerinin ardından başlangıç noktasına dönmüştü. Era neden gidiyordu? Arabayı kiralarken söylediklerini tekrarlıyor, sonuç ne olursa olsun olan biteni kendi gözleriyle görmenin, yargılamanın hiçbir sakıncası olmadığını, hatta bunun temkinli davranmak anlamına geleceğini, bir karara varmadan iyice gözlem yapmak gerektiğini, uzaktan baktığında insanın her şeyi gözünde büyüttüğünü, nihayet o sefil, Chaumette'i gördüğünde vicdanının onun kendisinin yerine zindana girmesine razı olacağını, kürek mahkumuyken kendini tanımış olan diğer kişilerin duruşmaya gelseler de kendisini tanımayacaklarını düşünüyordu. Kendi kendine, şu işe bak, ne kadar da saçma, müfettiş benden 100 fersah uzakta, tüm tahminler ve varsayımlar Chaumette'nin üzerinde yoğunlaşmış, hiçbir şey varsayımlar ve tahminler kadar inatçı olamaz. Bu yüzden hiçbir tehlike yok, diyordu. Kuşkusuz sıkıntılı anlar yaşayacak ama işin içinden sıyrılacaktı. Ne de olsa, ne kadar kararsız kalsa da kaderini kendi ellerinde tutuyor, bu düşüncede ısrar ediyordu. Aslında Era hiç gitmemeyi tercih ederdi. Yine de gidiyordu. Bunları düşünürken düzenli ve kendinden emin bir şekilde tırıs giderek saatte 2,5 fersah yol kat eden atını kamçılıyordu. Araba ilerledikçe içinde bir şeylerin geri çekildiğini hissediyordu. Gün doğarken düz bir ovadaydı. Montresor şehri oldukça gerisinde kalmıştı. Beyazlaşan ufka baktı. Farkına varmadan bir kış seherinin gözlerinin önünden geçen tüm soğuk görüntülerine baktı. Sabahlarında akşamlar gibi hayaletleri vardır. Onları görmese, farkına varmasa da bu karanlık ağaç ve tepe silüetleri ruhundaki sarsıntıyla kasvetli, lanetli bir şeyler ekliyorlardı. Yol kenarlarındaki ıssız evlerden birinin önünden her geçişinde kendi kendine "Yine de içeride uyuyan birileri var," diyordu. Atın tırıs gidişi, koşum takımlarının çıngırakları, tekerleklerin zemine sürtünüşü, hüzünlerin iğrenç, keyiflerin sevimli bulacağı dingin ve tek düze bir gürültü yayıyorlardı. Hezdin'e vardığında gün iyice ağarmıştı. Atı dinlendirmek ve yulafını yedirmek için mola verdi. Başı ve karnı büyük, boynu küçük, göğsü ve sağrısı geniş, bacakları cılız ve ince, ayakları sağlam olan bu at, Scarf'larını söylediği gibi, Bulüne cinsindendi. Bu cins atlar çirkin görünseler de gürbüz ve sağlıklıydılar. 2 saatte 5 fersah yol kat eden bu muhteşem hayvanın sarısında tek bir damla bile ter yoktu. Arabadan inmedi. Yulaf getiren seyis yama birden eğilip sol tekerleği inceledi. "Bu halde uzağa gitmeyi mi düşünüyorsunuz?" diye sordu. Düşüncelere dalmış bir halde yanıtladı. "Niye sordunuz? Uzaktan mı geliyorsunuz?" 5 fersah öteden. Vay canına. Neden öyle dediniz? Çocuk yeniden eğilip bakışlarını tekerleğe sabitledi. Bir an sessiz kaldıktan sonra doğruldu. Bu tekerleğin 5 fersah yol kat etmesi mümkün olabilir ama artık çeyrek fersah bile gidemez. Arabadan aşağı atladı. Siz ne diyorsunuz dostum? Siz ve atınızın ana yolun bir hendeğinde devrilmeden 5 fersah yol almanızın bir mucize olduğunu söylüyorum. Kendiniz bakın. Gerçekten de tekerlek ciddi bir şekilde hasar görmüş, posta arabasının çarpmasıyla 2 parmağı kırılmış, cıvatası tutmayan poyrazı zedelenmişti. Dostum, dedi seyis yamanı, burada araba tamircisi var mı? Elbette mösyö, gidip onu getirebilir misiniz? İşte, zaten kendisi burada. Üstad Bugeyah, baksana. Kapısının eşiğinde duran araba tamircisi Ustad Bugeyah tekerleği inceledikten sonra yüzünü kırılmış bir bacak gören bir cerrah gibi buruşturdu. Bu tekerleği hemen tamir edebilir misiniz? Evet mösyö. Ne zaman yola çıkabilirim? Yarın. Yarın mı? Tamiri bir gün sürer. Mösyö'nün acelesi mi var? Hem de çok. En geç 1 saat içinde yola çıkmam gerek. Bu mümkün değil mösyö. Ne isterseniz öderim. Mümkün değil. Peki, 2 saat diyelim. Bugün yola çıkmanız mümkün değil. 2 parmağı ve Poyra'yı onarmak gerek. Mösyö yarından önce yola çıkamaz. İşim yarına kadar bekleyemez. Bu tekerleği onarmak yerine yeni bir tekerlek taksak? Bu nasıl olacak? Siz araba tamircisi değil misiniz? Elbette mösyö. Bana bir tekerlek satar mısınız? Böylece hemen yola çıkabilirim. Yedek tekerlek mi? Evet. Sizin arabanıza tam olarak uyacak bir tekerleğim yok. 2 tekerlek bir çift oluşturur. Her tekerlek birbirine uymaz. O halde bana bir çift tekerlek satın. Mösyö, her tekerlek her dingile uymaz. Yine de deneyin. Bir işe yaramaz mösyö. Elimde ancak yük arabalarına uygun tekerlekler var. Burası küçük bir yer. Bana kiralayabileceğiniz 2 tekerlekli bir araba yok mu? Arabanın kiralık olduğunu ilk bakışta anlayan tamirci omuzlarını silkti. Size kiralanan arabaları nasıl kullandığınız belli oluyor. Elimde olsa da size araba kiralamam. O zaman satın. Arabam yok. Nasıl? Eski bir arabanız da mı yok? Gördüğünüz gibi fiyatta anlaşmaya hazırım. Burası küçük bir yer. Şehirde oturan bir burjuva 40 yılda bir kullandığı faytonunu bana emanet etti. Onu size kiralayabilirim. Ama burjuvanın onu görmemesi gerek. Üstelik fayton olduğu için 2 at gerekir. 2 posta atı alırım. Mösyö nereye gidiyor? Egas'a. Ve Mösyö oraya bugün mü varmak istiyor? Evet. 2 at alarak. Neden olmasın? Oraya sabah 4'te varmanız sizin için uygun mu? Elbette ki hayır. Atlar alırsanız size sormak istediğim bir şey var. Mösyö'nün sürücü belgesi var mı? Evet. Tamam ama iki posta alsa bile Mösyö EYAS'a yarından önce varamaz. Sapa bir yerdeyiz. Posta konakları yeterli hizmeti veremiyor. Atlar tarlalarda. Saban mevsimi başlıyor. Güçlü atlar gerek. Bu yüzden posta konakları da dahil olmak üzere her yerden at topluyorlar. Mösyö her posta konağından 3-4 saat bekleyecek. Üstelik tırmanılması gereken çok sayıda tepe olduğundan yavaş gidecek. Tamam, atla gideceğim. Atı çözün. Bir yerlerden eğer satın alırım. Kuşkusuz alırsınız ama bu at sırtına eğer konulmasına izin verir mi? Doğru, bunu düşünmemiştim. Eğeri sevmiyor. O zaman? Ama köyde kiralık bir at bulamaz mıyım? Eras'a hiç mola vermeden gidecek bir at mı? Evet. İstediğiniz atı buralarda bulamazsınız. Kimse sizi tanımadığı için satın almanız gerekecek. Ama 500 ya da 1000 frank da verseniz aradığınız türden satılık ya da kiralık bir at bulamazsınız. Ne yapmam gerek? Doğrusunu söylemek gerekirse en iyisi tekerleği tamir etmemi bekleyip yola yarın çıkmak. Yarın çok geç olacak. Vay canına. Eras'a giden posta arabası saat kaçta geçiyor? Yarın akşam. İki posta arabası gece servisini yapıyor. Biri gelirken diğeri gidiyor. Bu tekerleği tamir etmek için size bir gün mü gerekiyor? Hem de tam bir gün. İki kişi çalışsa? İsterse 10 kişi çalışsın. Parmakları iple bağlasanız? Parmakları bağlayabilirim ama Poyra'yı mümkün değil. Üstelik jantın durumu da kötü. Şehirde araba kiralayan kimse yok mu? Hayır. Başka bir tamirci var mı? Çırak ve üstad tamirci aynı anda başlarını sallayarak cevap verdiler. Hayır. İçini büyük bir sevinç kapladı. Tanrı'nın işin içine karıştığı kesindi. Arabanın tekerleğine hasar vererek daha ileri gitmesini engelleyen oydu. Bu ilk uyarının farkına varmadan yola devam etmek için elinden geleni yapmış, bütün olanakları büyük bir özenle araştırmış, ne hava koşulları, ne yorgunluk, ne masraflar karşısında geri adım atmıştı. Kendini suçlamasını gerektirecek bir şey yoktu. Daha ileri gidemiyorsa yapabileceği bir şey kalmamıştı. Kendi hatası değildi. Bu vicdanının değil Tanrı'nın kararıydı. Soluk aldı. Müfettişin ziyaretinden beri ilk kez özgürce ve tüm ciğerlerini doldurarak nefes alıyordu. Yüreğini 24 saatten beri sıkan demir bilek onu bırakmıştı. Artık Tanrı kendinden yana olduğunu belli edermiş gibi görünüyordu. Yapabileceği her şeyi yaptığını ve artık huzur içinde geri dönmesinin zamanının geldiğini düşündü. Tamirciyle bir hanın odasında konuşsaydı, buna kimse tanık olmayacak, kimse onları duyamayacak, her şey o odada olup bitecek ve böylece bize artık anlatacak bir şey kalmayacaktı. Ama bu konuşma sokakta yapılmıştı. Sokakta yapılan her konuşma çevresinde bir halka yaratır. Her yerde neler olup bittiğini öğrenmek için can atan meraklılar vardı. Tamirciye sorular sorduğu sırada gelip geçenler etraflarında durup onları dinlemeye başlamış, kimsenin dikkate almadığı genç bir çocuk birkaç dakika boyunca konuşmalara kulak kabarttıktan sonra koşarak gruptan uzaklaşmıştı. Söylediğimiz gibi iç huzuruna kavuşan yolcunun geri dönme kararı aldığı sırada bu çocuk yaşlı bir kadınla birlikte ona doğru geliyordu. "Monsieur," dedi kadın, "oğlum bir araba kiralamak istediğini söyledi." Bir çocuğun getirdiği yaşlı bir kadının ettiği bu sıradan sözler sırtından ter boşanmasına neden oldu. Kendini bırakan elin hemen arkasında onu yeniden kavramaya hazır beklediğini hissetti. "Evet, kiralık bir araba arıyorum." Ve aceleyle ekledi. "Ama burada yokmuş." "Tabii ki var," dedi yaşlı kadın. "Nerede?" diye sordu tamirci. "Bende." İçi ürperdi. Ölümcül el onu yeniden kavramıştı. Gerçekten de yaşlı kadının hangarında sorgun ağacından yapılmış iki tekerlekli eski bir araba vardı. Yolcunun ellerinden kaçtığını fark eden tamirci ve hancı çocuk araya girdiler. Eski bir arabaydı. Doğrudan dingilin üzerine yerleştirilmişti. Oturma sıraları içeriden kayışla asılmıştı. İçeri yağmur giriyordu. Tekerlekler nemden paslanmış, yıpranmıştı. Yolcunun arabasından daha iyi durumda değildi. Tam bir yaysız yolcu arabasıydı. Bu Mösyö onu kiralamakla hata edecekti. Tüm bunlar gerçekti. Ama o külüstür, yaysız araba, o şey her ne olursa olsun iki tekerleğinin üzerinde hareket ediyordu ve Eras'a gidebilirdi. İstenen parayı ödedi. Arabasını tekerleği onaracak olan tamirciye dönüşte geri almak üzere emanet edip Beyaz atı diğer arabaya koşturdu. Bindi ve sabahtan beri izlediği güzergahta yoluna devam etti. Araba harekete geçtiğinde kendi kendine az önce gideceği yere gitmeyeceğini düşünerek garip bir sevinç duyduğunu itiraf etti. Adeta öfkeyle gözden geçirdiği bu sevinci saçma buldu. Geri döndüğünde neye seviniyordu ki? Ne de olsa bu yolculuğa kendi isteğiyle kimse tarafından zorlanmadan çıkmıştı. Ve kuşkusuz kendi istemedikçe başına bir şey gelmeyecekti. Hezdinden çıkarken kendisine "Durun, durun!" diye bağıran bir ses duydu. Arabayı içinde umuda benzeyen telaşlı ve heyecanlı bir şeyler barındıran bir duyguyla aniden durdurdu. Bu yaşlı kadının oğluydu. "Mösyö," dedi. "Bu arabayı size ben buldum." Bana hiçbir şey vermediniz." Herkese kolayca para dağıtmasına rağmen bu isteği aşırı ve neredeyse iğrenç buldu. "Ah, hayta sen misin?" dedi. "Havanı alırsın." Atını kamçılayıp tırısa kaldırarak yoluna devam etti. Hezdin de çok zaman kaybettiği için bunu telafi etmek istiyordu. Cesur küçük at arabayı iki ata bedel bir güçle çekiyordu. Ama aylardan Şubat'tı. Yağmur yağmıştı, yollar berbattı. Üstelik araba öncekinden çok daha ağırdı ve çok fazla yokuş vardı. Hezdin'den Saumpol'e gelmesi yaklaşık 4 saat sürdü. 4 saatte 5 fersah. Saumpol'de önüne çıkan ilk anda atının koşum takımlarını çıkarıp onu ahıra götürdü. Arabayı kiralarken söz verdiği gibi at yemini yerken yanında durdu. Hüzünlü ve karmaşık şeyler düşünüyordu. Hancının karısı ahıra girdi. "Mösyö yemek yemek ister mi?" "Vay canına, doğru," dedi. "Çok acıkmışım." Temiz ve şen bir yüzü olan bu kadını izledi. Kadın onu masaların üzerinde örtü yerine muşambalar olan alçak tavanlı bir salona götürdü. "Biraz çabuk olun," dedi. "Bir an önce yola çıkmam lazım." Şişman bir hizmetçi kadın hemen tabağı getirdi. Yolcu ona iç huzuruyla bakıyordu. "İşte ihtiyacım buymuş," diye düşündü. "Yemek yememiştim." Yemek servis edildiğinde hemen ekmeği alıp bir parça ısırdı. Ardından yavaşça masanın üzerine bırakıp bir daha dokunmadı. Yan masada yemek yiyen bir arabacıya. "Ekmekleri neden bu kadar acı?" diye sordu. Alman arabacı onu duymadı. Ahıra atın yanına döndü. Bir saat sonra Saumpol'den ayrılıp Erasa 5 fersa uzaklıktaki Tingus'a yöneldi. Yolculuk sırasında ne yapıyor ne düşünüyordu. Sabah olduğu gibi ağaçlara, samandan çalılara, ekilmiş tarlalara, her dönemcinde dağılarak kaybolup giden manzaraya bakıyordu. Bu seyir bazen ruha yeterli gelir. Onu adeta düşünceden uzaklaştırır. Binlerce şeyi ilk kez ve son kez görmekten daha melankolik ve daha etkileyici ne olabilir ki? Yolculuk etmek her an doğup her an ölmek anlamına gelir. Belki de zihninin belli belirsiz derinliklerinde bu değişen ufuklarla insanın varoluşunu yakınlaştırıyordu. Yaşamın her nesnesi sürekli olarak önümüzden kaçıp gider. Karanlıklar ve aydınlıklar birbirine karışır. Bir göz kamaşmasının ardından bir karaltı. Bakılır, acele edilir. Geçip gideni yakalamak için eller uzatılır. Her olay bir yolun dönemecidir. Ve aniden insan yaşlanmış olduğunu fark eder. Sanki bir sarsıntı hissedilir. Her şey siyaha bürünür. Karanlık bir kapı belirir. Yaşamın sizi sürükleyen kasvetli atı durur. Ve yüzü peçeli meçhul birinin karanlıklar içinde onun koşum takımını çözdüğü görülür. Okuldan çıkan çocuklar, tayinke giren bu yolcuya bakarken akşamın alacakaranlığı çökmeye başlamıştı. Hala yılın kısa günleri yaşanıyordu. Denizden gelen sert bir rüzgar ufkun her köşesinde evdeki mobilyaları çeken birinin çıkardığına benzer bir gürültü yayıyordu. Hayal meyal seçilebilen her şey insanda korku uyandıran görüntüler sergiliyordu. Gecenin bu derin soluklarında ne çok şey titreşiyordu. Soğuk içine işliyordu. Dünden beri hiçbir şey yememişti. Din yakınlarındaki geniş ovada yaptığı gece yürüyüşünü belli belirsiz hatırlıyor. 8 yıl önceki bu macera ona sanki dün yaşanmış gibi geliyordu. Uzaklardaki bir çanın sesi duyuldu. "Saat kaç?" "7 Mösyö. Saat 8'de Eras'ta olacağız. 3 fersah yolumuz kaldı." O sırada zihninde daha önce nasıl olup da akıl edemediğine şaşırdığı bir düşünce belirdi. Belki de harcadığı bunca çaba boşa gidecekti. En azından duruşmanın saatini öğrenebilirdi. Bu işe yarayıp yaramayacağını bilmeden böyle bilinçsizce yola çıkması tam bir saçmalıktı. Sonra kafasında bazı hesaplar yaptı. Ceza mahkemesi duruşmaları genellikle sabah 9'da başlardı ve çok uzun sürmezdi. Elma hırsızlığı davası fazla zaman almayacak, kimlik belirlemesinden sonra birkaç tanık dinlenecek, avukatlara pek iş düşmeyecekti ve kendisi de oraya mahkeme kararı vardıktan sonra ulaşacaktı. Arabacı çocuk atları kamçılıyordu. Irmağa geçmişler ve Monselo'yu geride bırakmışlardı. Hava giderek daha da kararıyordu. Tam o sırada Fontaine sevinç içindeydi. Geceyi çok kötü geçirmiş, ateşinin iyice yükselmesine eşlik eden korkunç öksürük nöbetleri yüzünden hayaller görmüştü. Sabah doktorun ziyareti sırasında sayıklıyordu. Biraz paniğe kapılmış gibi görünen doktor, Medlun gelir gelmez kendisine haber verilmesini istemişti. Sabah boyunca kaygılı tavırlar sergileyen Fontaine az konuştu ve bir şeylerle uğraşmak için çarşafında kıvrımlar oluşturmaya başladı. Çukurlaşmış, feri sönmüş, sabit bakan gözleri ara sıra aydınlanıyor, yıldızlar gibi ışıklar saçıyordu. Kasvetli bir saat yaklaştığında göğün aydınlığı adeta yeryüzünün aydınlığının boşalttığı mekanları doldurur. Hemşire Saplis'in kendisini nasıl hissettiğini her soruşunda hep aynı cevabı veriyordu. İyiyim, Medlin'i görmek istiyorum. Fontaine birkaç ay önce iffetinin, onurunun, neşesinin son anlarını yaşarken kendi kendinin gölgesiydi. Şimdi ise kendinin hayaletiydi. Fiziki koşullar manevi sıkıntıların etkisini hızlandırmıştı. 25 yaşındaki bu yaratığın alnı kırışmış, yanakları pörsümüş, burun delikleri büzülmüş, diş etleri çekilmiş, yüzü kurşun rengine bürünmüş, boynunun kemikleri çıkmış, köprücük kemikleri iyice belirginleşmiş, kolları bacakları cılızlaşmış, teni toprak rengine boyanmış, sarı saçlarına aklar karışmıştı. Ne yazık, hastalık yaşlılığın belirtilerini nasıl da hemen ortaya çıkarıyor? Öğlen tekrar gelen doktor bazı tavsiyeler verdikten sonra Sayın Başkan'ın revire gelip gelmediğini sordu. Aldayın karşısında başını salladı. Madeline her gün saat 3'te hastayı görmeye gelirdi. Dakiklik iyiliğin bir göstergesi olduğu için dakikti. Saat 2.30'a doğru Fontaine hareketlenmeye başladı. 20 dakika içinde rahibeye en az 10 kere "Hemşirem saat kaç?" diye sordu. Saat 3'ü çaldığında 3. çanla birlikte genellikle yatağından güçlükle hareket edebilen Fontaine doğruldu. Sararmış, kurumuş, kasılan ellerini bir gerginlikle birleştirdiğinde hemşire onun bir bezginlik halinden sıyrılmak istermişçesine derin derin iç çektiğini duydu. Fontaine dönüp kapıya baktı. Kapı açılmadı. İçeri kimse girmedi. Hiç kımıldamadan gözlerini kapıya dikmiş, soluğunu tutmuş bir halde 15 dakika bekledi. Hemşire onunla konuşmaya cesaret edemedi. Kilisenin çanı 3'ü çeyrek geçeye çaldığında Fontaine kendini yastığının üzerine bıraktı. Hiçbir şey söylemeden çarşafından yeniden kıvrımlar oluşturmaya başladı. Yarım saat, ardından 1 saat geçti. Kimse gelmedi. Saatin her çalışında Fontaine yatağından doğruluyordu. Kapıya bakıyor, ardından yeniden yastığına gömülüyordu. Ne düşündüğü açıkça anlaşılsa da o hiçbir şey söylemiyor, hiç yakınmıyor. Sadece kaygı verici bir şekilde öksürüyor. Adeta üzerine bir karanlık çöküyordu. Yüzü solgun, dudakları maviydi. Ara sıra gülümsüyordu. Saat 5'i çaldığında hemşire onun alçak sesle sakince şunları söylediğini duydu. Ama yarın gidecek olmama rağmen beni bugün görmeye gelmemekle haksızlık ediyor. Hemşire Saint-Lys de kendi payına Mödlin'in gelmemiş olmasına şaşırıyordu. Bu arada yatağından tavana bakan Fonti bir şeyler hatırlamaya çalışırmış gibi görünüyordu. Aniden bir soluğu andıran zayıf bir sesle şarkı söylemeye başladı. Hemşire Fonti'nin şarkısını dinliyordu. Varoşlar boyunca gezerken sana ne güzel elbiseler alacağız. Peygamber çiçekleri mavi, güller pembe. Peygamber çiçekleri mavi, sevdiklerimize kavuşacağız. Sobamın yanında duran Meryem Ana, dün işlemeli kaftanıyla dedi ki bana, İşte bugün benden istediğin çocuk kaftanımın altında hemen şehre koşup iplik, yüksük alın. Unutmayın kumaşı da. Varoşlar boyunca gezerken sana ne güzel elbiseler alacağız. Sobamın yanında duran kutsal Meryem Ana, kurdelelerle süslenmiş bir beşik yaptım ona. Tanrı en güzel yıldızını sunacaktı bana. Çocuğumu tercih ettim ona. Madam bu kumaştan ne yapacağız? Bebeğime çeyiz hazırlayacaksınız. Yıkayın bu kumaşı. Nerede? Derede. Hazırlayın ondan, hiç kirletmeden, yıpratmadan, üzerine çiçekler işleyeceğim. Güzel bir etek ve zıbın. Madam, bebek ortada yok. Kumaşı ne yapmalı? Beni gömmek için bir kefen. Hiçbir süsü olmamalı. Varoşlar boyunca gezerken sana ne güzel giysiler alacağız. Peygamber çiçekleri mavi, güller pembe. Peygamber çiçekleri mavi, sevdiklerimize kavuşacağız. Çocuğundan ayrı düştüğünden beri aklına hiç gelmeyen bu eski şarkı, eskiden küçük kısetini uyuturken söylediği bir ninniydi. Bu şarkıyı insanı, hatta bir rahibeyi ağlatacak ölçüde hüzünlü ve yumuşak bir sesle söylüyordu. Her zaman ağırbaşlı ve ciddi davranmaya alışkın olan rahibe, gözünde bir damla yaşın belirdiğini hissediyordu. Altıyı çalan saati duymamış gibi görünen Fontin, etrafındaki hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Hemşire Samples, Sayın Başkan'ın geri dönüp dönmediğini, revire gelip gelmeyeceğini öğrenmek üzere fabrikanın kapıcısına bir hizmetçi kızı gönderdi. Kız birkaç dakika sonra geri döndü. Yatağında hiç kımıldamadan yatan Fontin derin düşüncelere dalmış gibi görünüyordu. Hizmetçi kız hemşire Samples'e alçak sesle, Sayın Başkan'ın sabahın altısına doğru bu soğuk havada beyaz bir at koşulmuş iki tekerlekli bir arabayla yanına bir arabacı bile almadan tek başına yola çıktığını, kimsenin nereye gittiğini bilmediğini, bazılarının onu Eras'a yolunun dönemecinde, bazılarınınsa Paris yolunda gördüklerini söylediklerini anlattı. Yola çıkarken kapıcı kadına her zamanki gibi uysal ifadesiyle bu akşam dönmeyeceğini söylemişti sadece. İki kadın sırtlarını Fontin'in yatağına dönmüş bir halde fısıldaşıyorlardı. Hizmetçi kız hemşirenin sorularını yanıtlarken Fontin bazı hastalıkların sağlıklı bir insanın özgür hareketleriyle ölümün ürkütücü zafiyetini bir araya getiren o telaşlı çevikliğiyle dizlerinin üzerinde doğrulmuş, büzüşmüş yumruklarını yastığına dayamış, başını yatağının perdeleri arasından dışarı çıkarıp onları dinlemeye başlamıştı. Aniden bağırdı. ''Monsieur, Madeleine'den bahsediyorsunuz. Neden alçak sesle konuşuyorsunuz? Ne yapıyor, neden gelmiyor?'' Sesi kendisine korkuyla dönen iki kadının bir erkek sesi duyduklarını sanacakları kadar sert ve boğuktu. ''Cevap verin!'' diye bağırdı Fontaine. Hizmetçi kız kekeledi. ''Kapıcı kadın bana bugün gelemeyeceğini söyledi.'' ''Çocuğum!'' dedi hemşire. ''Sakin olun, yatağınıza uzanın.'' Pozisyonu hiç değiştirmedi, hem buyurgan hem de yürek sızlatan bir sesle. ''Gelemeyecek mi? Ama neden? Neden gelemeyeceğini biliyorsunuz. Aranızda fısıldaşıyorsunuz. Nedenini öğrenmek istiyorum.'' Hizmetçi kız aceleyle rahibinin kulağına şunları söyledi. ''Ona belediye meclisi toplantısında olduğunu söyleyin.'' Hizmetçi kızın söylediklerinin yalan olduğunu fark eden hemşire, Samplis hafifçe kızardı. Bir yandan da hastaya gerçeği söylemenin ona korkunç bir darbe indirmek anlamına geleceğini, Fontin'in içinde bulunduğu durumu, bunun tehlikeli sonuçları olabileceğini düşünüyordu. Yüzünün kızarması uzun sürmedi. Hemşire dingin ve hüzünlü bakışlarını Fontin'e yöneltip, ''Sayın Başkan gitmiş.'' dedi. Doğrulan Fontin bağdaş kurarak oturdu. Gözleri parlarken o kederli yüzde beklenmedik bir sevinç ışıltısı belirdi. ''Gitmiş!'' diye haykırdı. ''Kusetimi almaya gitmiş.'' Ardından iki elini yukarı doğru kaldırırken yüzünü tasvir edilemez bir ifade kapladı. Dudakları kımıldıyor, alçak sesle dua ediyordu. Duası bittiğinde ''Hemşirem'' dedi. ''Yatağıma yeniden uzanıyorum. Benden ne isterseniz onu yapacağım. Az önce hata ettim. Yüksek sesle konuştuğum için sizden beni bağışlamanızı diliyorum. Yüksek sesle konuşmak kötü bir davranıştır. Bunu iyi biliyorum. Sevgili hemşirem, ama anlarsınız, çok mutluyum. Tanrı uludur. Monsieur Madeleine iyi yüreklidir. Düşünsenize, küçük kısetimi almak için gitmiş.'' Yeniden yatağına uzanıp yastığını düzelten rahibeye yardımcı oldu. Ve hemşire Samplis'in kendine hediye ettiği boynundaki küçük gümüş haçı öptü. ''Çocuğum,'' dedi hemşire. ''Şimdi dinlenin ve artık konuşmayın.'' Fontin iki nemli eliyle bu terlemeyi hissederek canı sıkılan hemşirenin elini tuttu. ''Bu sabah Paris'e gitmek için yola çıkmış. Aslında Paris'ten geçmesine bile gerek yok. Montfermeil Paris'ten önce biraz solda kalır. Ona dün Cosette'den söz ettiğimde bana yakında, yakında dediğini hatırlıyor musunuz? Bana sürpriz yapmak istiyor. Biliyor musunuz? Bana kızımı Tinayerlerden geri almak için bir kağıt imzalattırdı. Karşı çıkamazlar, öyle değil mi? Yetkililer emanet edilen bir çocuğun parasını ödedikten sonra alıkoyulmasına göz yummazlar. Hemşirem, benden susmamı istemeyin. Çok mutluyum, çok iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Kuzeti yeniden göreceğim. Hatta karnım çok acıktı. Onu görmeyeli 5 yıl oldu. Siz bunu anlayamazsınız. Üstelik göreceksiniz. Çok kibardır. Ne güzel, küçük, pembe parmakları olduğunu bilseydiniz. Öncelikle elleri çok güzel olacak. 1 yaşındayken elleri gülünç görünüyordu. Tıpkı benimkiler gibi. Şimdi büyümüş olmalı. 7 yaşında bir matmazel. Ben ona Kuzet diyordum ama asıl adı Fupers. Bu sabah şöminenin üzerindeki toza bakarken yakında kuzetime kavuşacağımı sezinlemiştim. Tanrım, insanın çocuklarını yıllar boyunca görmemesi ne büyük hata. Hayatın sonsuza dek sürmeyeceğini düşünmek gerekiyordu. Ah, Sayın Başkan onu almaya gitmekle ne iyi yaptı. Demek hava çok soğuk. En azından paltosunu alsaydı. Yarın burada olacak, öyle değil mi? Yarın bayram olacak. Hemşirem, yarın sabah bana dantelli küçük başlığımı giymemi hatırlatır mısınız? Montfermeil büyük bir kasabadır. Bir zamanlar oraya yaya olarak gitmiştim. Bana oldukça uzak gelmişti. Ama artık posta arabaları çok hızlı gidiyor. Kuzet'le birlikte yarın burada olacak. Burayla Montfermeil arası ne kadar? Mesafeler konusunda hiçbir bilgisi olmayan hemşire, "Ah, sanırım yarın burada olacak." diye yanıtladı. "Yarın, yarın," dedi Fantine. Yarın Kuzet'i göreceğim. Ulu Tanrı'nın iyi yürekli hemşiresi. Bakın artık hasta değilim. Çılgına döndüm. İsteyen olursa kalkıp dans bile ederim. Onu 15 dakika önce gören biri şimdi onu tanıyamayacaktı. Pembeleşmiş teniyle canlı ve doğal bir sesle konuşuyor, tüm yüzünü bir gülümseme kaplıyordu. Ara sıra kendini alçak sesle konuşurken gülüyordu. Annelerin sevinci neredeyse çocukların sevincine benzer. "Tamam artık," dedi rahibe. İşte mutlusunuz. Ama sözümü dinleyip artık konuşmayın. Başını yastığa koydu. Alçak sesle, "Evet, dinlen. Yarın çocuğunu göreceğine göre akıllı davran. Hemşire Samplis haklı. Buradaki herkes haklı," dedi. Ardından hiç kımıldamadan, başını bile oynatmadan, fal taşı gibi açılmış gözleri ve neşeli ifadesiyle dört bir yana bakmaya başladı ve hiç sesini çıkarmadı. Hemşire uyuyacağını umarak yatağın perdelerini kapattı. Saat 7:30 civarında gelen doktor hiçbir gürültü duymadığı için Fantin'in uyuduğunu sanıp parmak uçlarına basarak yavaşça yatağa yaklaştı. Perdeleri araladığında idare lambasının ışığında Fantin'in iri dingin gözlerinin kendisine baktığını gördü. "Monsieur, onun yatması için yanıma küçük bir yatak konacak, öyle değil mi?" Doktor sayıkladığını düşünürken ekledi. "Bakın, burada yeterince var." Doktor hemşire Simplis'i bir kenara çekip ondan olup bitenleri, Medrin'in 1-2 günlüğüne burada olmayacağını, Sayın Başkan'ın Bonfelme gittiğini sanan hastanın kafasını karıştırmamak için ona kesin bir şey söylenmediğini, netice itibariyle tahmininde haklı olabileceğini öğrendiğinde başını onaylarcasına salladı. Kendisine seslenen Fonti'nin yatağına yaklaştı. "Düşünsenize, sabah uyandığında o küçük kediciye günaydın diyeceğim ve gece uyumadan onun uykudaki soluğunu dinleyeceğim. Dingin soluk alışverişi bana iyi gelecek." "Bana elinizi verin," dedi doktor. Elini uzatırken gülerek haykırdı. "Ah, bakın, aslında bilmiyorsunuz. Artık iyileştim. Kuzet yarın geliyor." Doktor afalladı. Durumu iyiydi. Nefes darlığı azalmış, nabzı güçlenmişti. Sanki yeni bir hayat bu zavallı tükenmiş hastaya can vermişti. "Sayın doktor," diye devam etti. "Hemşire size Sayın Başkan'ın küçük kızımı almaya gittiğini söyledi mi?" Ona sakin olmasını, sağlığına zarar verecek aşırı heyecanlardan kaçınmasını öğütleyen doktor, kaynamış kınakına ve ateşinin çıkması halinde verilecek ateş düşürücü bir ilaç yazdı. Giderken hemşireye şunları söyledi. "Durumu iyi. Kim bilir? Kader yarın Sayın Başkan'ın çocukla birlikte buraya dönmesini sağlar. Çok şaşırtıcı dönüşümlere, büyük sevinçlerin hastalıkları sona erdirdiğine rastlanmıştır. Bunun oldukça ilerlemiş bir hastalık olduğunu biliyorum ama bütün bunlar çok gizemli şeyler. Belki de onu kurtaracağız." Yolda bıraktığımız araba, EAS'taki posta otelinin araba kapısından içeri girdiğinde saat 8'e geliyordu. Şu ana kadar izlediğimiz adam arabadan inip han görevlilerinin nazik sorularına dalgın bir şekilde karşılık verdi. Takviye atı geri gönderdikten sonra küçük beyaz atı bizzat kendisi hara götürdü. Ardından zemin kattaki bir bilardo salonunun kapısını itti. Bir masaya oturdu. 6 saatte alacağını umduğu yolu 14 saatte kat etmişti. Ama bunun kendi suçu olmadığını kabul ediyor, pek de öfkelenmiyordu. Otelci kadın içeri girdi. Monsieur, geceyi burada geçirecek mi? Yemek yiyecek mi? Başını olumsuz bir ifadeyle salladı. Ahırda çalışan çocuk, Monsieur'un atının çok yorgun olduğunu söylüyor. Burada sessizliği bozdu. At yarın sabah yola çıkabilir mi? Ah Monsieur, en az 2 gün dinlenmesi gerek. Posta bürosu burada mı? Evet Monsieur. Otelci kadın onu büroya götürdüğünde kimliğini gösterip o gece posta arabasıyla Montsey-sur-Mer'e geri dönüp dönemeyeceğini sordu. Arabacının yanındaki koltuk boştu. Parasını ödeyip biletini aldı. Monsieur araba saat tam 1'de kalkıyor. Gecikmeyin dedi görevli. İşini hallettikten sonra otelden çıkıp şehirde yürümeye başladı. Eyas'ı tanımadığı için karanlık caddelerde rastgele yürüyordu. Yine de gelip geçenlere adres sormaktan kaçınırmış gibi bir hali vardı. Küçük Kaşun Deresi'ni geçtikten sonra dar sokaklardan oluşan bir labirentte yolunu kaybetti. Bir burjuva el feneriyle kendisine doğru geliyordu. Bir duraksamanın ardından birilerinin soracağı soruyu duyacağından korkuyormuşçasına önüne arkasına bakıp bu adama danışmaya karar verdi. Monsieur dedi. Adliye sarayı nerede? Söyleyebilir misiniz? Demek buralı değilsiniz Monsieur diye karşılık verdi epey yaşlıca bir adam olan burjuva. Tamam o zaman beni izleyin. Ben de adliye sarayına yani vali konağına doğru gidiyordum. Şu sıralar adliye sarayı tadilatta olduğu için davalar geçici olarak valilikte görülüyor. Ceza mahkemeleri de orada mı? Elbette Monsieur. Size anlatayım. Bugünkü vali konağı devrimden önce psikoposluktu. 82'de psikopos olan Monsieur Kunzi oraya büyük bir salon inşa ettirmişti. İşte yargılamalar o büyük salonda yapılıyor. Yolda burjuva devam etti. Monsieur bir davayı izlemek istiyorsa sanırım biraz geç oldu. Duruşmalar genellikle 6'da biter. Bu arada büyük meydanına vardıklarında burjuva ona geniş karanlık bir binanın cephesindeki ışıklarla aydınlanmış 4 büyük pencereyi gösterdi. Şuraya bakın Monsieur. Şansınız varmış. Tam saatinde geldiniz. Şu 4 pencereyi görüyor musunuz? Ceza mahkemeleri oradadır. Işıklar yandığına göre davalar uzamış. Duruşmalar akşama kalmış olmalı. Bir davayı izlemeye mi geldiniz? Cinayet davası mı? Tanık mısınız? Herhangi bir davayı izlemeye gelmedim. Sadece bir avukatla görüşeceğim. O zaman başka dedi Burjuva. Bakın Monsieur, işte nöbetçinin beklediği kapı. Büyük merdivenden yukarı çıkacaksınız. Burjuva'nın söylediklerini yerine getirdi. Birkaç dakika sonra büyük bir kalabalığın ve sağda solda gruplaşmış halde fısıldaşan cübbeli avukatların bulunduğu bir salona ulaştı. Mahkeme salonlarının kapısında kendi aralarında mırıldanan kara cübbeli adamlardan oluşan bu grupları görmek her zaman insanın yüreğini daraltır. Merhamet ve acıma sözcüklerinin yayılmasına nadir rastlanan bu sohbetlerde sıklıkla önceden belirlenmiş mahkumiyetler tartışılır. Bu gruplar yanlarından geçen hayalperest bir gözlemciye, vızıldayan zihinlerin toplu halde her türden kasvetli yapılar inşa ettikleri karanlık kovanlar gibi görünür. Bu geniş ve tek bir lambayla aydınlanmış salon eski psikoposluğun giriş bölümüydü. Ceza davalarının görüldüğü büyük salondan o sırada kapalı duran iki kanatlı bir kapıyla ayrılıyordu. Ortam çok loş olduğundan önüne çıkan ilk avukata danışmakta bir sakınca görmedi. Monsieur dedi. Davalar ne durumda? Bitti, dedi avukat. Bitti. Bu sözü avukatın geri dönmesine neden olacak ölçüde etkileyici bir ses tonuyla söylemişti. Pardon, Monsieur, akrabası mısınız? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Peki mahkumiyet kararı verildi mi? Elbette, başka bir karar çıkması mümkün değildi. Kürek cezası mı? Ömür boyu. Güçlükle duyulabilen ölgün bir sesle sordu. Kimlik tespiti yapıldı mı? Ne kimliği diye karşılık verdi avukat. Kimlik tespitine gerek yok. Her şey ortada. O kadın çocuğunu öldürmüştü. Bu durum kanıtlandı. Mahkeme heyeti kasıt unsurunu dikkate alamayıp müebbet hapis cezası verdi. Demek bir kadın. Elbette. Elbette. Adı Limoza. Ama siz neden söz ediyorsunuz? Hiçbir şeyden. Ama dava sonuçlandıysa salon neden hala aydınlık? 2 saat önce başlayan başka bir dava yüzünden. Hangi dava? Ah, onun da sonucu belli. Dilenci kılıklı bir adam, kürek cezasına mahkum olmuş eski bir sabıkalı. Hırsızlık yapmış. Adını bilmiyorum. Haydut suratlının teki. Sadece yüz ifadesinden dolayı onu kürek cezasına mahkum ederdim. Monsieur diye sordu. Salona girme imkanı var mı? Pek sanmam. İçerisi ağzına kadar dolu. Yine de duruşmaya ara verildiğinde dışarı çıkanlar olur. Oturum başlarken girmeyi deneyebilirsiniz. Nereden giriliyor? Şu büyük kapıdan. Avukat yanından ayrıldıktan sonra neredeyse aynı anda olası tüm duyguları birbirine karışmış bir halde yaşadı. Bu kayıtsız avukatın sözleri yüreğini peş peşe buzdan iğneler ve ateşten bıçaklar gibi delmişti. Henüz hiçbir şeyin sona ermediğini anlayınca bir soluk aldı. Ama hissettiğinin memnuniyet mi yoksa keder mi olduğunu kendi bile söyleyemezdi. Birçok grubun yanına yaklaşıp söylenenleri dinledi. Duruşma listesi çok yüklü olduğundan mahkeme başkanı bugün iki sıradan davanın daha görülmesine karar vermişti. Çocuk katilinden başlamış, şimdi sıra dolap beygiri gibi hep aynı yere, zindana dönen kürek mahkumuna gelmişti. Bu adamın elma çaldığı söylense de bu henüz tam olarak kanıtlanmış değildi. Ama kanıtlanan daha önce Tulum'da kürek mahkumu olduğuydu. Bu da işini zorlaştırıyordu. Zaten adamın ve tanıkların ifadesi dinlenmiş, geriye avukatın savunması ve savcının iddianamesi kalmıştı. Gece yarısından önce sonuçlanması mümkün değildi. Adam muhtemelen mahkum olacaktı. Şiir yazan, zeki ve iyi yürekli bir çocuk olan yargıç, suçlularını asla ıskalamazdı. Duruşma salonunun kapısında bir mübaşir vardı. ''Monsieur, kapı birazdan açılacak mı?'' diye sordu mübaşire. ''Açılmayacak.'' ''Nasıl? Duruşma yeniden başladığında kapı açılmayacak mı?'' ''Duruşma yeniden başladı.'' diye yanıtladı mübaşir. Ama kapı yeniden açılmayacak. Neden? Çünkü salon hınca hınç dolu. Ne? Tek kişilik bile yer yok mu? Hiç yer yok. Kapı kapandı. Kimse içeri giremez. Mübaşir kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Sayın Başkan'ın arkasında hala 2-3 koltuk boş. Ama Sayın Başkan oraya sadece kamu yöneticilerini kabul ediyor. Mübaşir bunları söyledikten sonra arkasını döndü. Başını öne eğip bekleme salonunu geçtikten sonra her basamakta tereddüt edermiş gibi görünerek merdivenleri indi. Kendi kendiyle çeliştiği belliydi. Zihninde dünden beri süren şiddetli çatışma sona ermemişti ve her an yeni bir düğüm noktasına evriliyordu. Merdivenin sağlığına indiğinde trabzana yaslanıp kollarını kavuşturdu. Aniden redingotunun düğmelerini açıp iç cebinden cüzdanını aldı. Bir kalem çıkarttı, defterinden bir sayfa kopardı. Ve fenerin ışığında kağıdın üzerine şunları yazdı. Mecuren, Montech-Sumeh Belediye Başkanı. Ardından merdiveni koşarcasına çıkıp kalabalığı yararak mübaşire doğru yürüdü. Ona kağıdı uzatıp buyurgan bir ses tonuyla. Bunu Sayın Başkan'a iletin, dedi. Kağıda bir göz atan mübaşir bu sözlere itaat etti. Montech-Sumeh Belediye Başkanı farkında olmasa da oldukça tanınmış bir adamdı. Erdemli'nin ünü aşağı Bulüne'ye yayıldığı 7 yılın ardından küçük bir bölgenin sınırları dahilinde kalmakla yetinmemiş ve komşu vilayetlere de ulaşmıştı. Siyah boncuk sanayisini geliştirerek kendi şehrine verdiği saygın hizmetin dışında Montezuma şehrinin 140 beldesinin tamamına yararı dokunmuş, gerektiğinde diğer vilayetlere de yardımcı olup sanayilerinin canlanmasına katkıda bulunmuştu. Bulüne'nin tül fabrikası, Fevel'in keten iplik üreten imalathanesi, Konş'un su gücüyle işletilen bez fabrikası onun teşvik ve kredileri sayesinde kurulmuştu. Medine'nin ismi her yerde saygıyla anılıyor, Eras ve Duay şehirleri böyle bir belediye başkanı olan Montsah Sümer'e imreniyorlardı. Bu duruşmaya başkanlık eden Duay Kraliyet Mahkeme Heyeti üyesi, herkeste derin bir saygı uyandıran bu ismi tanıyordu. Yargıçlar odasını mahkeme salonuna bağlayan kapıyı yavaşça açan mübaşir, başkanın koltuğuna doğru eğilip üzerinde az önce okuduklarımızı ilaveten. Bu monsieur duruşmaya katılmak istiyor yazan kağıdı uzattı. Başkan saygı dolu bir ifadeyle kalemini alıp altına bir şeyler yazdığı kağıdı mübaşire geri verirken içeriye alın dedi. Hikayesini anlattığımız bahtsız adam salonun kapısında mübaşirin yanından ayrıldığı sırada durduğu yerde hiç kımıldamadan beklemişti. Daldığı düşlerin ortasında birinin kendisine ''Monsieur, beni izleme onurunu bahşederler mi?'' diye sorduğunu duydu. Az önce kendisine sırtını dönen mübaşir, şimdi onu yerlere kadar eğilerek selamlıyordu. Kendisine uzattığı kağıdı açıp yanında duran lambanın ışığında okudu. Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı, ''Monsieur, Madeleine saygılarını sunar.'' Bu sözler ağzına garip ve acı bir tat bırakmışçasına kağıdı buruşturdu. Mübaşiri takip etti. Birkaç dakika sonra yeşil örtülü masanın üzerindeki iki mumun aydınlattığı, duvarları tahta kaplı, kasvetli bir odadaydı. Kulaklarında hala yanından ayrılan mübaşirin son sözleri vardı. "Monsieur, işte mahkeme heyetinin odası. Şu kapının bakır tokmağını çevirdiğinizde kendinizi mahkeme salonunda Sayın Başkan'ın koltuğunun arkasında bulacaksınız." Bu sözler zihninden geçtiği dar koridorların ve inip çıktığı siyah merdivenlerin belli belirsiz anısıyla karışıyordu. Mübaşir onu yalnız bırakmış, o olağanüstü an gelip çatmıştı. Düşüncelerini toplamaya çalışsa da bunu yapmayı başaramıyordu. Önce duvara, sonra kendine bakıyor. O odanın bu oda, bu adamın da kendisinin yerinde olmasına şaşırıyordu. 24 saatten beri yemek yememiş, arabanın sarsıntılarıyla bitkin düşmüştü. Ama bunları hissetmiyordu. Adeta hiçbir şey hissetmiyordu. Duvarda asılı duran ve içinde bir camın altında Paris Belediye Başkanı ve Bakan Jean-Nicolas Puch'un kendi eliyle yazdığı eski bir mektup bulunan çerçeveye yaklaştı. Puch'un, Komine elinde tutuklu olarak bulunan bakanların ve milletvekillerinin listesini yolladığı bu mektubun 9 Haziran yıl 2 olarak atılan tarihinde kuşkusuz bir hata vardı. O anda onu gören ve gözlemleyen biri bu mektubu çok ilginç bulduğunu sanırdı. Çünkü gözlerini ondan ayıramıyor, tekrar tekrar ama dikkatini yöneltmeden ve umursamadan okuyordu. Fantine ve Cosette'i düşünüyordu. Düşlere dalmış bir halde başını çevirdiğinde gözleri kendisini ceza mahkemesi salonundan ayıran kapının bakır tokmağına yöneldi. Bu kapıyı neredeyse unutmuştu. Bakır tokmağa sabitlediği bakışları önce dinginken ardından korkunun baskısıyla giderek ürkütücü bir hal aldı. Saçlarının arasından sızan ter damlaları şakaklarına boşanıyordu. Bir an için isyan duygusuyla karışan bir kendine hakim olma haliyle. Lanet olsun, beni oraya girmeye zorlayan biri mi var? Demek isteyen tasvir edilemez bir hareket yaptı. Ardından aceleyle geri dönüp içeri girdiği kapıyı gördü. Ona doğru yürüyüp açtı ve dışarı çıktı. Artık o odada değil, dışarıda. Az önce geldiği, basamaklar ve kapılarla kesilen, sağda solda hastaların başucundaki idare lambalarına benzer fenerlerle aydınlanan uzun, dar koridordaydı. Soluk alıp etrafı dinledi. Arkasında, önünde hiçbir gürültü yoktu. Arkasından geliyorlarmış gibi kaçmaya başladı. Bu koridorun birçok dönemecini geride bıraktıktan sonra tekrar etrafını dinledi. Çevresinde aynı sessizlik, ayaklarının dibinde aynı gölge vardı. Soluk soluğa kalıp sendelediğinde duvara yaslandı. Taş soğuktu. Teri alnına donmuştu. Titreyerek doğruldu. O zaman bu karanlıkta ayakta durup soğuktan ya da başka bir şeyden titrerken düşündü. Gece ve gündüz boyunca düşünmüştü. Artık kendine yazık diyen bir sesten başka bir şey duymuyordu. Bir çeyrek saat böyle geçti. Nihayet başını öne eğip endişeyle iç çekti. Kollarını aşağı sarkıtıp geri döndü. Yavaşça ve perişan bir halde yürüyor, birinin kendini yakalayıp geri götürdüğünü duyumsuyordu. Mahkeme heyetinin odasına geri döndü. İlk önce kapının tokmağını fark etti. Bu yuvarlak ve cilalı bakırdan tokmak gözünde dehşet verici bir yıldız gibi parlıyordu. Ona kaplanla karşı karşıya duran bir koyun gibi bakıyor, gözlerini ondan ayıramıyordu. Ara sıra bir adım atıp kapıya yaklaşıyordu. Kulak verseydi yan salondan gelen karmaşık bir mırıldanmanın gürültüsünü duyacaktı ama dinlemiyor, duymuyordu. Aniden nasıl olduğunu anlamadan kendini kapının yanında buldu. Kasılan parmaklarının tokmağı kavramasıyla kapı açıldı. Duruşma salonundaydı. Bir adım attı. Arkasındaki kapıyı farkına varmadan kapadıktan sonra ayakta durarak etrafını gözlemledi. Kah uğultuların, kah sessizliğin hakim olduğu bir ceza davasının kalabalığın ortasında sıradan ve iğrenç ciddiyetiyle işini gördü, yetersiz aydınlatılmış, oldukça geniş bir salondu. Salonun kendinin de bulunduğu bir ucunda yıpranmış cübbeleri ve dalgın ifadeleriyle tırnaklarını kemiren ya da gözlerini kapatan yargıçlar, diğer ucunda yırtık pırtık giysili bir kalabalık, birbirlerinden farklı tavırlar sergileyen avukatlar, dürüst ve sert yüzlü askerler, yıpranmış ve lekeli duvar kaplamaları, kirli bir tavan, yeşilden çok sarıya benzeyen şayaklarla kaplı masalar, ellerin değmesiyle siyahlaşmış kapılar, duvara çakılan çivilere asılmış aydınlıktan çok duman yayan meyhane lambaları, masaların üzerinde bakır şamdanlardaki mumlar, karanlık, çirkinlik, hüzün vardı ve yasa olarak anılan o büyük insani olgunun ve adalet olarak anılan o büyük ilahi olgunun varlığı hissedildiği için tüm bunlar ağırbaşlı ve yüce bir görünüm kazanıyordu. Kalabalıktan kimse onu fark etmedi. Tüm bakışlar tek bir noktaya, başkanın salondaki duvarda, küçük bir kapıya yaslanmış tahta bir banka yönelmişti. Birçok mumun aydınlattığı bu bankın üzerinde iki jandarmanın arasında duran bir adam vardı. Bu adam o adamdı. Onu aramadı, onu gördü. Gözleri sanki bu yüzün nerede olduğunu önceden biliyorlarmış gibi kendiliğinden o noktaya yöneldi. Yüzü tam anlamıyla benzemese de tavırlarında, görünümünde, gür saçlarında, vahşi ve endişeli göz bebeklerinde, gömleğinde yaşlanmış halini görür gibi oldu. Bu adam dine girdiği günkü gibi öfke doluydu ve 19 yıl boyunca zindanın döşemesinden topladığı korkunç düşüncelerinin ruhunda sakladığı iğrenç hazinesini yansıtıyordu. Tanrım, ben de mi bu hale geleceğim diye düşündü içi ürpererek. 60 yaşlarında görünen bu kaba yaratığın şaşkın ve ürkmüş bir hali vardı. Kapının kapanma sesinin duyulması üzerine ona bir yer göstermişlerdi. Başını ona çeviren başkan bu kişinin Mont-Saint-Sörme belediye başkanı olduğunu anlayarak onu bir yabancıya, sefil bir yaratığa bakıyordu. Bu adam bilindiği gibi elinde yakındaki Piron bahçesinin bir elma ağacının olgun elmalarla yüklü kırılmış bir dalıyla yürürken yakalanmıştı. Bu adam kimdi? Hakkında soruşturma yapılmış, hepsi aynı kanaatte olan tanıklar dinlenmiş, tüm tartışmaların sonunda olaylar aydınlanmıştı. Suçlamada, elimizde sadece bir meyve hırsızı, bir sahtekar değil, eski bir kürek mahkumu, çok tehlikeli bir haydut, adaletin uzun süreden beri peşinde olduğu ve 8 yıl önce Toulon hapishanesinden çıktığında ana yolda Petit Girls adlı gezgin bir çocuğu, ceza kanunun 383. maddesi çerçevesinde ele alınacak bir şekilde gasp etmiş, Jovel Jo adında bir suçlu var. Bu gasp olayı daha sonra kimliği yasal olarak tespit edildiğinde ele alınacak. Yeni bir hırsızlık yaparak suçunu tekrar etti. Onu bu son olaydan dolayı mahkum edin. Önceki suçu daha sonra yargılanacak, deniyordu. Adam bu suçlama ve tanıkların ortak kanaati karşısında şaşırmış gibi görünüyordu. Hayır anlamında hareketler, işaretler yapıyor ya da tavana bakıyordu. Güçlükle konuşup yanıt verse de tüm benliğiyle bu suçlamayı reddediyordu. Çevresinde savaş düzeni almış bu zekalar karşısında bir ahmak ve kendini ele geçiren bu toplum karşısında bir yabancı gibiydi. Yine de onu korkunç bir gelecek bekliyor, iddiaların gerçekliği her dakika artıyor, tüm kalabalık üzerine gitgide daha fazla yüklenen ve felaketine yol açacak bu suçlamaları ondan daha büyük bir endişeyle izliyordu. Üstelik bir süre sonra kimliği kesin olarak tespit edilip, küçük Jeve davası da mahkumiyetle sonuçlanırsa, kürek cezasının ölüm cezasına çevrilmesi olasılığı da vardı. Bu adam kimin nesiydi? Bu duyarsızlığı nasıl bir kişilikten kaynaklanıyordu? Ahmak mı yoksa kurnaz mıydı? Her şeyi çok iyi anlıyor ya da hiçbir şey anlamıyor muydu? Bu sorular izleyicileri olduğu kadar mahkeme heyetini de ikiye bölmüş gibi görünüyordu. Bu davada ürkütücü ve kafa karıştırıcı bir şeyler vardı. Dram sadece kasveti değil, belirsizliği de içeriyordu. Avukat savunmasını uzun zamandan beri baronun belagatını temsil eden ve o dönemde Paris'te olduğu kadar Romorantin ya da Montbriston'da tüm avukatlarca kullanılan, günümüzde ise klasikleştiği için etkileyici ciddiyeti ve görkemli dokunaklığı nedeniyle sadece Savcılar Kurulu'nun resmi sözcülerine yaraşan o taşra diliyle yapmıştı. Bu dilde karı ve koca, eş, Paris, sanatın ve uygarlığın merkezi, kral, hükümdar, monsenyör, piskopos, papalığın kutsal temsilcisi, savcı, kovuşturmanın belagatli yorumcusu, savunmalar, kulağın algıladığı vurgular. 14. Louis dönemi, altın çağ, tiyatro, hanedan, krallarımızın ulvi soyu, konser, müzikal şölen, vilayet, garnizon komutanı sayın general, yiğit savaşçı, papaz okulu öğrencileri, ruhani reislik adayları, gazetelerde çıkan yanlış haberler, sayfalarının sütunlarında zehir saçan sahtekarlık anlamına geliyordu. Avukat savunmasına elma hırsızlığı gibi güzel bir üslupla izaha kolay olmayan olayla başlamıştı. Ama Winnie Bösve bile Bir cenaze töreninde bir tavuğa göndermede bulunmuş ve işin içinden muvaffakiyetle sıyrılmıştı. Avukat, elma hırsızlığının maddi kanıtlarla desteklenmediğini iddia etmişti. Kimsenin adını ısrarla Şömetyo olarak andığı müvekkilini duvara tırmanırken ya da dalı kırarken görmediğini, sadece elindeki dalla yakalandığını ama sanığın bu dalı yerde bulup aldığını söylediğini ileri sürüyordu. Aksini kim kanıtlayabilirdi? Hiç kuşku yok ki bu dal duvara tırmanıp onu koparan hırsız tarafından çalınmış, ardından paniğe kapılan bu düzenbaz dalı yere atmıştı. Ama bu hırsızın Şömetyo olduğunu kanıtlayan neydi? Tek bir şey. Eski bir kürek mahkum olması. Avukat talihsiz bir şekilde kesin olarak saptanan bu niteliği inkar etmiyordu. Sanık Favol'de ikamet etmiş, orada ağaç budayacılığı yapmıştı. Şömetyo isminin kökeni Jean olabilirdi. Tüm bunlar doğruydu. Ne de olsa dört tanık hiç tereddüt etmeden Şömetyo'nun kürek mahkumu Jean Valjean olduğunu doğrulamışlardı. Avukat bu tanıklıklara sadece müvekkilinin şahsi çıkarlarını gözeten inkarlarla karşı koyabiliyordu. Ama onun kürek mahkumu Jean Valjean olduğu varsayılsa da bu durum onun elma hırsızı olduğunu kanıtlar mıydı? Bu bir kanıt değil, en fazla bir tahmin olabilirdi. Sanık avukatın da tüm iyi niyetiyle kabul ettiği gibi kötü bir savunma yöntemini benimsemişti. Hırsızlığı ve kürek mahkumu olduğunu yadsımakta ısrar ediyordu. Kürek mahkum olduğunu itiraf etmesi hiç kuşkusuz yargıçların hoşgörülü davranmalarına yol açacaktı. Avukat onu tavsiyede bulunsa da hiçbir şey itiraf etmezse paçayı kurtaracağını sanan sanık bunu ısrarla reddetmişti. Bu bir hataydı ama zekasının kıt olup olmadığını da dikkate almak gerekmiyor muydu? Bu adam belli ki ahmağın biriydi. Zindanda yaşadığı uzun bahtsızlıklar, zindandan çıktığında çektiği büyük sefaletler onu alıklaştırmıştı. Kendini iyi savunamıyordu. Ama bu durum onu mahkum etmek için bir gerekçe sayılabilirdi. Küçük J ve olayına gelince dava konusu olmadığı için ondan hiç söz etmiyordu.